عاش الإمام الخميني.
İmam Hümeyni, İran'ın dini başkenti Kum'un Feyziye Medresesi'nde 45 yıl yaşadı. Ülkenin en büyük ilim merkezi olan medreseye öğrenci olarak geldi, yatılı yurdunda kaldı. Öğrenim aşamalarını hızla bitirdi ve Feyziye'nin hocalarından biri oldu. Ruhullah, İran'ın yeni şahı Rıza Pehlevi ile aynı dönemde yaşadı. Pehlevi, Türkiye modelini İran'da tekrarlamaya çalıştı. İran toplumunu laikleştirmek için elinden geleni yapıp, şahlık rejimine karşı en belirgin ve en güçlü muhalefet merkezi olması nedeniyle Kum İslam Medresesi'ni şiddetli baskı altında tuttu. Başörtüsünü yasaklayıp aşura merasimleri ve cuma hutbesini kaldırdı. Dini meselelerin öğretilmesini yasakladı. Ardından Rıza Şah'ın yasakladığı cübbe ve sarığı giymeye devam eden alimler caddelerde darp edilmeye başlandı. Şah, İslami ilimler öğrenen talebelere askerlik hizmetini zorunlu kıldı.
المدرسة الفيضية
Havzalarda öncelik fıkıh ve usul derslerinindi. Ancak İmam Hümeyni öğrencilerine ahlak ve edep dersleri vermeye hususi bir önem gösterdi. İmamın toplumu laikleştirmeye çalışan şahın çabalarına bir tepki olarak verdiği bu dersler ilim talebeleri tarafından yoğun ilgi gördü.
Hatta la yastati'u'l khuruca min hunak.
كانت دروس الفقه والأصول.
Havzalarda öncelik fıkıh ve usul derslerinindi. Ancak İmam Hümeyni öğrencilerine ahlak ve edep dersleri vermeye hususi bir önem gösterdi. İmamın toplumu laikleştirmeye çalışan şahın çabalarına bir tepki olarak verdiği bu dersler ilim talebeleri tarafından yoğun ilgi gördü.
Kum'daki havzaya intisap ettiğim sırada imam, her hafta Perşembe günü Feyziye Medresesi'nde ahlak dersleri veriyordu. İmam, bu dersleri minberlerden vaaz verilmesini yasaklayan Rıza Şah döneminde başlatmıştı. Halka İslam'ın hükümlerini ve rehberliğini anlatıyordu. Bu ders, ben Kum Havzası'na intisap ettikten sonra yıllarca devam etti. Sonra ara verildi.
Ahlak, edep, nefis terbiyesi meselelerinin açıklanmasını ondan dinlerken kendimi sağlam bir duvarın korunmasında hissediyordum. Allah'tan başka hiç kimsenin olmadığı, ondan başka hiçbir şeyi düşünmediğiniz bir yer. İnsanın günah ve itaatsizlikten tamamen uzak kaldığı bir yer. Derslerin üzerimizdeki etkisi bir hafta geçip de yeni bir dersin vakti gelinceye kadar devam ederdi.
İmam Hümeyni'nin öğrencileriyle birçok açıdan incelenebilecek örnek bir irtibatı vardı. İmam onların ahlak öğretmeniydi. İmamın öğrencilerinden Şehit Mutahhari der ki, İmamın bize verdiği bir saatlik dersin etkisi haftalarca üzerimize devam ederdi.
Öğrenciler arasında İmam Hümeyni'nin adı gitgide daha fazla duyuluyordu. Her bir derste hazır bulunan öğrenci sayısı 1000'e ulaşmıştı.
İmam öğrencilerini takip eder, durumları hakkında bilgi edinirdi. Bir öğrencinin kendisi ya da ev halkından biri hastalansa evine doktor gönderirdi. Bir başkasının babasının vefat ettiğini duyduğunda evine taziyeye gider ve bir ihtiyacınız varsa bana söyleyin derdi. Bu muamelesinde öğrenciler arasında adaleti gözetirdi. Öğrencilerini şöyle motive ederdi. Öğle evinde miyiz? Zor sorular sormalı, itiraz etmelisiniz. Dersin konusuyla ilgili ciddi sorunların hocaya sunulmadığı ortam, ilim meclisi değil, taziye meclisidir. Öğrencilerin haline tepki gösterir, neden sadece dinlemekle yetiniyorsunuz? Taziye meclisinde değiliz, ben de dua okumuyorum. Ecir ve sevap kazanmak istiyorsanız, başka yere gidin derdi.
İmam, öğretmenlik aktivitesinin yanı sıra siyasi gelişmeleri de ilgiyle takip ediyor, İran içinden ve dışından dönemin devrimcileriyle bir araya gelip, devrim hareketlerinin içinde bulunduğu durum ve karşılaştığı engeller hakkında bilgi edinmeye özen gösteriyordu.
İmam, Seyyid Şerefuddin ile görüştü. Lübnan'da Fransa işgaline karşı duran Seyyid Şerefuddin, İran'a gelmiş. Kum'da alimlerin huzurunda minbere çıkmıştı. İmam Hümeyni de oradaydı. Lübnan'ın mücahitlerinden biri olması itibariyle onunla görüştü. Hümeyni, İslam Birliği'ne çağıran, Filistin davasıyla ilgilenen Şeyh Muhammed Hüseyin Kaşiful Gıta ile görüştü. Ayetullah İsfahani, Ayetullah Nanyani ve Necef'in taklit mercilerinden bir grup, Irak'ın işgal edilip yetkili olarak Melik Faysal'ın tayin edilmesine ve İngilizlerin kontrolünde gerçekleşecek seçimlere itiraz etti. İngilizler, alimlerin itirazlarına kulak asmadı, hepsini kuma sürdü. İmam Hümeyni bu alimleri karşılayanlar arasındaydı. Onlar aracılığıyla Irak direnişi ve direnişçileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldu. Bu olaylar imamda zaten potansiyel olarak mevcut olan şahsiyeti de etkilemiş oldu.
İmam Hümeyni, Şah Rıza Pehlevi döneminde İslam medresesinin maruz kaldığı baskı siyasetinin gölgesinde, alimlerin kamuoyundaki varlığının güçlenmesi için özel bir gayret sarf ediyordu. Rıza Pehlevi.
İran toplumunun o dönemki siyasi, sosyal ve tarihi koşulları, alimlerin önderliğinde büyük bir devrimi kaldıramazdı. Rıza Pehlevi hükümeti, toplumdaki İslam temelini ve din kültürünü silerek, dinin ve alimlerin etkisini dar bir alana hapsetmişti. İmam da dinin İran toplumundaki konumunu ve merkeziyetini güçlendirmek için çalışıyordu.
Hutbe-hay şuma hamuntur ki dar sadr-i İslam hutbe-hay cembe-i siyasi daşte ast, namaz-ı cum'a-ye ictema-i siyasi ist. Namaz-ı cum'a yek ibadet-i sertapa siyasi ist ve maalesef در جاهایی انسان می‌بیند که در نماز جمعه ابداً مربوط به چیزهایی که ملت‌ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین، اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند خبری نیست. از مسجد، مسجد محل این بود که مسائل سیاسی درش طرح بشد. مع الاسف مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد و با دست ما اون طرح‌هایی که برای ما ریخته بودند با دست خود ما
İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Rıza Şah, Nazi Almanya'sını destekledi. Savaşta Almanya yenildi. Güneyden ve kuzeyden müttefiklerin saldırısına uğrayan İran, ağır bir yenilgi yaşadı. 1941 yılında Tahran düştü. İngiltere, Rıza Şah'ı görevinden azlederek İtalya'ya sürdü. Yerine oğlu Muhammed Rıza'yı Şah olarak atadı. 4 ay geçmedi ki İran'ın yeni şahı, müttefik liderleri Churchill, Stalin ve Roosevelt'i İran'da ağırladı. Liderler Sovyetler Birliği'nin Tahran Büyükelçiliği'nde buluştu.
Şuma mülahize vaz in 50 sal yadır biştar rum bekunid ki intihab kardand harici ha ve ba'dan in matlab ra khodeshun goftand ki Reza Khan ra intihab kardand ve besh qudrat dadand ve qudrat ontor dadand ki tamam in millat ra به استضعاف کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار داد و مردم را از همه چیز و بعد از او هم محمد رضا را گذاشتند با اون همه افرادی که اطراف او بودند و همشون از اونها بودند که طبقه بسیار مرفه و خوشگذران و بالا بالاها به اصطلاح اونها
امام امر به معروف میکرد
امام امر به معروف نهی عن المنکر görevini yapıyordu. Şüphe taşıyan sorulara cevap veriyor. Keşf-i Esrar kitabını kaleme alıyor. Konuşmaları da Şah Rıza'nın karşısında duruyordu. Ancak halkı arkasına toplayıp harekete geçirecek bir devrime önderlik etmiyordu.
İran tarihinin o hassas devrinde Ruhullah ilk siyasi içerikli eserini Keşf-i Esrar'ı yayınladı. İran'da kendi alanında ilk olan kitabın basımı ve dağıtımı gizlice yapıldı. Şaha sert eleştirilerin yöneltildiği eserde imam şöyle diyordu.
Yönetim İslam'ın aleyhine hareket ediyor. Alimlere düşen harekete geçmek, karşı durmak ve cihad etmektir. Dinle siyaset ikiz gibidir. Birbirlerinden ayrılmazlar. Dinin siyasetten ayrılmasını savunanlar ne siyasetten anlarlar ne de dini bilirler.
İmam bu kitabında Velayetül Fakih olarak bilinen ulemanın hakimiyeti teorisini sundu. Aynı zamanda alimleri de dinin ve toplumun kendilerine yüklediği meşru sorumlulukların bilincinde olmaya çağırdı.
Ve imamın ilk yaptığı şey, dinin siyasetten ayrılması söylemini geçersiz kılmaktı. Müslümanlara ve halka, bu kavramın yabancılar tarafından yayılan, batı kökenli bir kavram olduğunu anlattı. Dini siyasetten ayırmaya çalışıp, dinin din adamlarına, siyasetin de yöneticilere mahsus olduğunu savunan medyatik propaganda sonucu, İran halkının siyasetle ilgilenen alimi nasıl dışladığını, ondan nasıl uzak durduğunu iyi hatırlıyorum.
İslami kalan destemaz, به کلی از سیاست جداش کردند سرش را بریدند اون چیزی که اصل مطلب است ازش بریدند و جدا کردند و ما بقیش را دست ما دادند همون ما را به این روز نشونده است که ما نمیشناسیم سر اسلام را ما نمیشناسیم ما تا پیدا نکنیم اسلام را تا همه مسلمین پیدا نکنند اسلام را نمیتوانند به مجد خودشون برسند مجد اسلام اون بود که در صدر اسلام بود اون بود که با یک جمعیت کم دوتا امپراتوری را از بین برد اون مجد اسلام بود
شهیدت ایران İran'da geçtiğimiz yüzyılın ortalarında komünist düşünceler revaç buldu. Kamuoyunda komünist yapılanmalar başladı. İran Komünist Partisi bu yapılanmaların en meşhurudur. Ulusal Hareketler adı altında faşist görüşlü partiler de kuruldu. İran'daki dini çevre, komünizmin yayılmasına karşı mücadele etti. İmam Hümeyni, havza müfredatına felsefe ve mantık derslerini ekledi. Marksistlerin ortaya attığı felsefi meselelere reddiyelerle karşılık verilmesi imamın hedefiydi.
İbn Sina, Sokrates, Aristo felsefe alanında yaşadıkları çağda nasıl istisnai insanlar idiyse, İmam Hümeyni de öyle sıra dışı bir insandı. Diğer alimlerden farklıydı. Özel kabiliyetleri ve yüksek liyakatleri vardı.
Bazı meratibش هم اهل عرفان بیان میکنند. لکن رسیدن به این که این چه ربطی است، چه رابطه است؟ این که هو معکم اینما کنتم نحن اقرب منکم، این یعنی چجوری است این وضع؟ یعنی پهلوی همین نزدیک به ما به این معناست که ما دو نفر نزدیک به همین یا مسئله دیگری است؟ اینا مسائلی است که دست ما ازش تقریبا کوتاه است.
İmam felsefe dersleri de veriyordu. Felsefede köklü bir bilgiye sahip olan ve bu alanda zamanın en iyi hocası olarak kabul edilen imam, bazı talebeleri ve müritlerine göre felsefeyi filozoflardan daha iyi bilirdi.
İmamı felsefede ve bilgelikte özel kılan hususiyet, felsefe meselelerini tam anlamıyla bilmesiydi. Ve bazıları felsefenin sadece terminolojisini bilir, derinliğinden habersizdir. İmamsa felsefi meselelerin derinliğine vakıftı.
Aynı zamanda irfan dersleri veriyor, irfan kitapları kaleme alıyordu. Bu kitaplardan bazıları yayınlandı. İrfan dersleri o kadar özeldi ki, derse katılan öğrencilerin sayısı 2'yi geçmezdi.
Hareketul İmam'ın neşita.
İmamın faaliyeti havzadaki birçok hocanın hoşuna gitmedi. Felsefe öğretmek ve siyasete bulaşmanın tarihinde fıkhi ilimler okutmakla yetinen havzanın kültür mirasına muhalif olduğunu savunuyorlardı. İmam, havza içinde eleştirilere maruz kalmaya başladı.
Feyziye medresesinde yatılı kalan bir öğrenciyi hatırladım. Art niyetli değildi. Sadece kafası karışmıştı. İmamın büyük oğlu Seyit Mustafa bu öğrencinin de kaldığı odaya gelir. Aynı odada kalan başka bir şahıs, Seyit Mustafa'ya bir bardakta su verir. Bahsettiğim öğrenci o sırada odaya girer ve durumu görür. Oda arkadaşından bardağı dinen temiz hale gelecek şekilde yıkamasını ister. Bardaktan Ruhullah Hümeyni'nin oğlu içmiştir ve öğrenciye göre imam sapık fikirlidir.
İmamın
Fevziye medresinde kalmayı hak edecek liyakete sahip olmadığını düşünenlerden biri, onun bu medreseden çıkması lazım diyerek imamın odasına girdi ve eşyalarını dışarı attı. O sıralar imamın havzada iyi bir konumu yoktu. Seyit Hümeyni ile düştükleri düşünsel ayrılıktan dolayı onu sapkın fikirleri olan biri olarak değerlendirdiler. Ancak bu durum İmam Hümeyni'nin öğrenciler arasında gitgide daha fazla tanınmasına yol açtı.
İmamın felsefe okuttuğu günlerde tanınmış alimlerden hiç kimsenin felsefeyle ilgilendiğini ve ders verdiğini duymadım. Tahran'da bunu yapanlar vardı. İmamın hocası Şeyh Şah Abadi ve bazı üstadlar felsefeyle ilgileniyorlardı. Ama Kum'da felsefe tatsız tutsuzdu. İmam Tahran'da şeyhlerinden felsefe okumuş, Kum'da da Esfar kitabından felsefe dersleri vermeye başlamıştı. İmamın ellerinde çok sayıda felsefe hocası yetişti. Ve böylece Kum havzalarında felsefe eğitimi yaygınlaştı.
Öğrenmek ve öğretmekle yoğun bir şekilde meşgul olmasına rağmen imam, 1928-1942 yılları arasında felsefe, irfan, ahlak ve nefis terbiyesiyle ilgili 13 kitap yazdı. Havza, 1947 yılında şeyhini Ayetullah Abdülkerim Hayri Yezdi'yi kaybetti. Kum medresesinin başına geçecek uygun kişi aranmaya başlandı.
Bu konuda İmam Hümeyni belirli bir rol üstlendi. İmam, Ayetullah Uzma Burujerdi'nin köç davasını takip etmek için Kum dışına çıktı. Burujerdi'nin gelmesini desteklemeleri için Kum'un üç büyük otoritesiyle görüştü. O dönemi yazanlar, imamın bu kişisel gayretini anlatırlar.
Havza, Ayetullah Burujerdi'yi kendine başkan seçti. Ruhullah, İslam medresesini bölünme tehdidiyle karşı karşıya bırakacağı için o dönemde herhangi bir siyasi faaliyette bulunmadı. Bizzat Seyit Borujerdi'nin görevlendirmesi doğrultusunda olmadıkça siyasi meselelere girmekten kaçındı.
Ayetullah Burujerdi, mercilik makamındayken imam siyasete girmeyi reddediyordu. Havzanın önce kendini yapılandırması, varlığını güçlendirmesi, ondan sonra siyasete vira bismillah demesi gerektiğini düşünüyordu. Aynı zamanda havzanın başkanı da siyasi meselelere girilmesini hoş karşılamadığı için imam bu meselelerden uzak durdu.
İmam o günlerde Şii Müslümanların mutlak mercisi olan Ayetullah Burujerdi'nin gücünün azalmasını istemiyordu. İmkanı olmasına rağmen Borujerdi ve etrafındakilere siyasi duruşlarıyla ilgili herhangi bir şekilde eleştiri yöneltmeye gönlü razı olmazdı. Her şeye rağmen mercilik makamının ve havza yönetiminin korunmasına vacip görüyor, bu makamların zarar görmemesi için susmayı tercih ediyordu.
Borujerdi, siyasetle ilgili konularda ve havza işlerinin organizasyonunda Ruhullah Hümeyni'yi kendine danışman olarak atadı. İmam, havzanın eğitim müfredatını geliştirmek için yoğun bir şekilde çalıştı.
İmam, Ayetullah Borujerdi ile sürekli irtibat halindeydi. Diyebiliriz ki hem siyasi veya sosyal meselelerde hem de havza işleriyle ilgili konularda İmam Borujerdi'nin en iyi danışmanlarındandı. İlim havzasının koşullarını iyileştirmek için imamın önerisiyle bir genel kurul oluşturuldu ve bu kurulda imama düşen görevler vardı.
Ruhullah öğretmenliğe devam etti. Yeni görevi en büyük merciye danışman olmak, onu öğrencileriyle bir araya gelip Feyziye Medresesi'nin revaklarında ders vermekten alıkoymadı.
Benim şehrimle alakası olduğu için böyle söylemiyorum. Ama imamın Kum'da verdiği dersler en güzel derslerdi. Merhum Ayetullah Borujerdi'nin dersleri de çok önemli ve değerliydi. İmam da onun derslerine katılırdı. Ancak anlaşılırlık ve izah yönünden en iyisi imamın dersleriydi. Binden fazla kişi bu derslerden faydalanıyordu.
İmamın kitap çalışmaları devam etti. 1949-1955 yılları arasında ikinci kitap serisini yayınladı. Fıkıh alanında kaleme alınmış bu eserlerin tamamının dili Arapçaydı. Kutibet bil lugatil arabiyye. في العام 1948 yılında Araplar tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Kurulmak üzere olan Yahudi devletine hazırlık olarak Filistin halkı yurdundan çıkarıldı. İmam Hümeyni bütün derslerinde öğrencileriyle beraber Müslümanların Filistin'i geri almaya gücü yeteceğini yineliyordu. على استعادة
فلسطين. Her tabi avvaliş tefekkuru taammül eder etrafı kar است. اگر ما در روحمون ضعف باشد نمیتوانیم کاری بکنیم روح را قوی کنید قلب خودتون را قوی کنید به خدا منقطع بشید این همه ادعیه‌ای که وارد شده است به همه را دعوت کرده است به اینکه ابتهال به خدا بکنید برای اینکه اون مرکز قدرت است این همه دعوت شده که به کس دیگری غیر خدا متشبث نشید برای اینکه به شما تزریق کنن قوت را که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست کسی که خدا را دارد از چه باید بترسد شمایی که برای خدا بخواید کار بکنید از چه قدرتی میترسید میترسید که شهید بشید شهادت ترس دارد می ترسید حبس بشید حبس در راه خدا ترس دارد می ترسید شکنجه بشید شکنجه در راه خدا اشکال دارد
حتی الخمسینیات 1950'lere kadar Rıza gerçek yetkisi olmayan bir anayasa şahıydı. Anayasada değişiklikler yapmak yoluyla geniş kapsamlı yasal yetkiler kazanmak için çalıştı. Baş yardımcısının tavsiyesine uyarak parlamento seçimlerinde hile yaptı ve göstermelik seçimlerin sonucunda parlamentoyu kendi atadığı vekillerle doldurdu. Kum İslam Medresesini harekete geçiren bu durum, aynı zamanda Havza ile Şah'ın ilk kez karşı karşıya geleceğini ilan ediyordu.
Baden,
Rıza Şah'ın büyük oğlu Muhammed Rıza geldiğinde yetkilerini genişletmek için anayasayla oynamaya çalıştı. İran'ın kaderini belirleyecek kararlardan resmi olarak devlet kurumları sorumlu olacaktı. İmamın anayasa değişikliğiyle ilgili endişesi bu noktadan kaynaklandı ve değişikliğe şiddetle karşı çıktı.
Şah şuru kerdi tasarruf der kanun asasi ve muhalefet ba İslam و ما باش مخالفت کردیم علمای اسلام باش مخالفت کردند در اثر این یک انقلاباتی در ایران البته به طور آرام پیدا شد و از همه شهرهای ایران به قم آمدند برای استنکار و پشتیبانی از علمای قم و دنبال او چون من یه قدری تندتر در مسائل بحث میکردم
Muhammed Rıza, Havza yöneticileriyle görüşmesi için Başbakan İkbal'i gönderdi. Ayetullah Barujerdi ve İran parlamentosunda Tahran grubu başkanı Ayetullah Kaşani, Şah'ın elçisiyle görüşmek için Seyyid Ruhullah Hümeyni'yi seçtiler.
Doktor İkbal, Nahus Vezir-i Vakt.
İkbal, senatonun izni uyarınca Şah'ın anayasada değişiklik yapmasını İslam'a aykırı olmadığına imamı ikna etmeye çalıştı. İmam şöyle cevap verdi. Bunu yapmanıza izin vermeyeceğiz. İkbal, neden diye sorunca imam, çünkü bu değişiklik yarın bir gün İslam kanunlarını iptal etmeniz yolunda bir basamak oluşturacak. İslam'a aykırı bir şekilde bir kanunu koyup öbürünü iptal etmeye devam edeceksiniz dedi. Böylece İkbal mağlup ve ümitsiz kumdan ayrıldı.
Muhammed Rıza yönetiminin ilk zamanlarında çiçeği burnunda tahtını tehdit edecek hiçbir karışıklığın çıkmaması için özen gösteriyordu. Kum Havzası'nın anayasaya dokunmaması yönündeki ısrarları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. O sırada dev petrol yatakları olan İran, şiddetli kıtlık yaşıyordu. Şah ve avanesinin mal varlığı gitgide artarken, petrol kaynaklarına musallat olan İngiliz ve Rus şirketlerin elinden halka hiçbir şey kalmıyordu. Şah'ın saraylarının dışında sefaletin çepeçevre kuşattığı Tahran'ın güney mahalleleri ara sokaklarında öfke büyütüyordu. Böyle bir ortamda İran, Şah aleyhdarı siyasi ve askeri hareketlerin hızla gelişmesine şahit oldu. Bu hareketlerin başında Şah'a karşı silahlı mücadeleyi seçen Nevvab Safavi hareketi geliyordu.
"1950'den beri Fidaiyani İslam örgütü üyesi, Kum Havzası'na girdikten sonra Şehit Mustafa Nevvab Safavi'nin gençleri topladığını gördüm. Onlara Şah'a ve zulümlerine karşı ayaklanmayı öğütlüyordu.
Şah, kendisine suikast girişiminde bulunulduğu haberini yaydı. Bu kasıtlı söylentinin ardından İran Komünist Partisi TODA ile alakası olmakla suçlanan Nasır Fahrarani öldürüldü. Akabinde İran muhalefetinin sembollerine karşı geniş kapsamlı tutuklama kampanyası başlatılarak parlamentoda Tahran vekilleri grup başkanı olan Ayetullah Kaşani, Felek Kalesi'nde hapsedildi. Ancak Fedaiyan-ı İslam silahlı mücadeleyi bırakmadı. Ve Fedaiyan-ı İslam adına Hüseyin İmami, Başbakan Hacer'i öldürdü. Askeri yönetim ilan edildi. ABD'ye kaçan Şah, ABD Başkanı Truman'ın ev sahipliğinde 48 gün geçirdi. İran'a döner dönmez Başkomutan Ali Razmara'yı başbakan seçti. Razmara, reisen lil vuzara. Fi tilka el fetreti min tarihi. İran tarihinin bu döneminde Musaddık Kaşani hareketi baş gösterdi. Parlamentodaki bu oluşum, İran Kurtuluş Cephesi olarak bilinen milliyetçi akımın lideri Muhammed Musaddık'ın önderliğini yaptığı laiklerle, Ayetullah Kaşani liderliğindeki İslamcılar arasında bir güç birliğini temsil etmekteydi. Musaddık, Kaşani'nin yol göstermesiyle İran petrolünün millileştirilme projesini sundu. Başbakan Razmara, İran'ın petrol tesislerini tek başına idare etmekten aciz olduğunu öne sürerek projeyi reddetti. Komünist Toda Partisi ise kuzey bölgelerdeki petrol yataklarının Sovyet Rusya'sının kontrolünde olması sebebiyle sadece güney bölgelerdeki petrolün millileştirilmesine onay vereceğini açıkladı. İşte bu durumda Kaşani ve Musaddık Sine-i Millet'e dönerek genel grev ilan ettiler.
Ta'arrada Ali Razmara.
Ali Ramza, Fedaiyani İslam mensuplarından İslam Halil tarafından suikastle öldürülünce başbakanlık koltuğu sahipsiz kaldı. Bunun üzerine Musaddık, kamuoyunun baskısı ve Ayetullah Kaşani'nin desteğiyle başbakanlık makamına ulaşarak 1951 yılında petrolü millileştirdi. Ancak bu başarıların ömrü uzun olmayacaktı.
Musaddık, yönetime gelebilmek için dini platformlardan ve Ayetullah Kaşani'den faydalandı. Bu konuda temel rolü Kaşani üstlendi. Fetva verdi, açıklama yaptı. Halkı ve piyasayı genel greve, protestoya çağırdı. Bu çağrıların neticesinde düşmanlar geri adım attı ve böylece Musaddık iktidara ulaştı. Ama ne yazık ki iktidara geldikten sonra ne dini bir hareketin ne de Ayetullah Kaşani'nin varlığının farkında oldu. Kaşani ile işinin bittiğini, onu bir kenara atarak ülkeyi yönetmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyordu. Dinin siyasetten ayrı tutulması gerektiği kanaatindeydi.
اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنند و صحبت کرد اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش دادن و اسمش آیت الله گذاشتن این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود اون هم مسلم نبود من در اون روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زدن و به اسم آیت الله توی خیابان ها میگردونن من به اون آقا عرض کردم که این دیگه هم مخالفت با شخص نی این سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد
و به همین دلیل sadece Kaşani'yi saf dışı bırakmakla yetinmedi. Aynı zamanda Fidaiyan'ı İslam'ın lideri Nuvab Safavi'yi de yaklaşık 20 ay boyunca hapsetti. Safevi'nin serbest kalması için yapılan bütün arabuluculuklar başarısızlıkla sonuçlandı. Aracı olmaya çalışan herkes diyordu ki, siyasete bulaşmayacağına dair söz versin, onu hemen serbest bırakayım.
İngiltere, İran'ın petrolle ilgili ihracat ve yatırımlarının tamamını kontrolü altında tutuyordu. Uluslararası petrol şirketleriyle işbirliği yaparak İran petrolüne karşı boykot kampanyası başlattı. Sonuç, İran'da baş gösteren şiddetli bir ekonomik kriz. Çok geçmedi ki ABD devreye girdi ve yeni hükümeti devirmek için hazırlıklara başladı.
Musaddık'ın sonunu getiren darbeden bir gün önceydi. Kaşani, Musaddık'a bir mesaj göndererek şöyle dedi. Amerika seni devirmeye hazırlanıyor. Şahsıma karşı işlediğim bütün yanlışlara rağmen bu darbeye karşı sana yardım etmeye hazırım. Musaddık ise şöyle cevap verdi. Ben desteğimi arkamdaki halktan alıyorum. Musaddık'ın cevabı olumsuzdu. Burnu havada bir insanın vereceği cevaptı. Nitekim darbe gerçekleşti.
Şah, İran'dan sadece 3 günlüğüne uzaklaştı. Bu 3 gün içinde ordu darbe yaparak 16 Ağustos 1953'te Musaddık hükümetini devirdi. Şah, İran'a döndü ve Musaddık'ı tutuklattı. Ayetullah Kaşani de birçok baskıya maruz kaldı. Nevab Safavi ise Bağdat Anlaşması'ndan sonra İran'a girmeyi reddetti ve İran güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Hızla işleyen askeri mahkeme süreci idam hükmüyle sona erdi.
Babamın son hali hala gözlerimin önünde. Son tutuklandığı zamanı çok iyi hatırlıyorum. 5 yaşındaydım. Yanımda 2 yaşındaki kız kardeşim ve hamile annem vardı. Odaya girdiğimizde babamın sarığını çıkarmışlardı. Bir eli gardiyanlardan birinin eline zincirlenmişti. Harika gözüküyordu. Şekli hala muhayyilemde canlı. Nurani bir yüzü vardı. Bir eliyle beni, diğeriyle kardeşim Zehra'yı bağrına bastı. Annem ona, keşke önce biz şehit olsak, bizden sonra da sen şehit olsan deyince, babam Seyyide Zeynep'in cihat hikayesini ve İmam Hüseyin'in Kerbela yürüyüşünde 4 çocuğunu şehit veren annenin hikayesini anlatmaya başladı. Şah'tan bahsetmek istediğinde adını anmazdı. Derdi ki, ben şu çocukla ateşkes yapacak olsaydım, bunu baştan yapar, hapse girmezdim.
Şekkel inkilabul ami 1953 darbesi, İran tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturdu. İran, bu tarihten itibaren Amerika'nın doğudaki merkezi cephesi haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerinin eliyle iktidara gelen tecrübesiz, genç Şah Muhammed Rıza ise 1953 darbesiyle birlikte bir diktatöre dönüştü.
Asr al-İmamul Khomeini.
İmam Hümeyni, İran'ın 1950'lerde şahit olduğu bütün devrim tecrübelerini bizzat yaşadı. Kendinden öncekilerin tecrübelerini takip etti. Safavi'nin idamı, Kaşani'nin azli, Musaddık'ın hapsedilmesi. İmam, daha sonra bu devrimlerin başarısızlığını, devrimi koruyacak halk savunmasının olmamasına bağlayacaktı.
و برای اینهایی که اولیاء ما هستند این
پایین شهری ها و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی یه نعمت ما ها هستند. اگر اینا نبودن ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا. اینها بودند که همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما را بردند و نشاندند به جایی، به خیال خودمون جایی شدند. باید ملتفت باشیم که آقا شما همون آدمی هستید که تو حبس بودید و شما همون آدمی هستی که در تبعید بودی و شما همون آدمی هستی که در انزوا بودی. این مردم هم که آمدن ما را آوردن بیرون از همه اینها و ما اگر تا آخر عمرمون به اینها خدمت کنیم نمیتوانیم از عهده خدمت اینها براییم. خداوند به ما توفیق بدهد که ما یه خدمتگزاری برای اینها باشیم.